Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 52. Ayrım. 7. Bölüm. 14 Kasım. Kıyamet Günü. 82. Washington DC 7:20. Evet onlar. O ikisi. Derken Frankie Tate öfkeyle dişlerini gıcırdattı. Gore ve Carla Sheriff'in fotoğraflarını masanın üzerine fırlattı. Collins'le Morgan'a baktı. Idaho Caddesi'ndeki 2. Bölge Polis Merkezi'nin sorgulama odalarından birindeydiler. Onlar olduğuna eminim. Sizinkiler daha 2 gün önce Ricky'ye bu fotoğrafları göstermişti. O zaman neden haber vermedin peki? Hey, bu benim kararım değildi diye tısladı Tate Collins'in öfkeli yüzüne bakıp. Kararı beni verdi. Bana her şeyi anlat, ta en başından. Sakın bir şeyi atlamaya kalkma dedi Morgan. Yoksa federal kanıtları kendine saklamakla suçlanırsın Frankie. Bakın, o göt deliğinin Benny'e yaptıklarının bedelini ödemesini istiyorum, derken Tate'in yüzü nefretten kasılmıştı. Her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlattı. Ricky ve ötekiler bu ikisini nereye kadar izledi, diye sordu Collins. Chesapeake kıyısına varıncaya kadar o hıyarlar orada izlerini kaybettiler. Yeniden iz sürmeye nereden başladılar? 2-3 kilometre ötede, kıyıdan. Bana ayrıntı ver Frankie. Ricky nerelere baktı? Kıyıdaki bütün apartmanların ve özel evlerin otoparklarına ve kentin kuzeyiyle güneyine baktıklarını söyledi. Adamlardan biri 3 kilometre kadar içerilere bile girdi. Onları hiçbir yerde bulamadılar. Frankie masanın üzerindeki fotoğraflara dokundu. Bana sorarsanız duman olup uçmadılar ya, oralarda bir yerlerdedirler adamım. Yoksa Chesapeake'e kadar bütün o yolu neden tepsinler ki? Nereye gittiklerine dair bir fikrim var mı? Nereden bileyim? Collins kızgınlıkla iç çekti. Morgan'ın cep telefonu çalınca konuşmak için dışarı çıktı. Collins yeniden Frankie'ye döndü. Minibüs ve malzeme için ne ödediler? 20 bin. Nakit mi? Evet. Herif sanki dürüstlüğünü gösteriyormuş gibi Benny'yi vurduktan sonra paranın geri kalanını bile verdi. Kim bu herif? Terörist. Frankie sarsıldı. Tanrım, bunu neden başta söylemediniz ki? İyice düşünmeni istiyorum Frankie. Bana söyleyeceğin bu herifleri bulmamıza yardım edecek başka bir şey yok mu? Bildiğim her boku anlattım. Kapı yeniden açıldı. Morgan'ın işaretini gören Collins onunla birlikte dışarı çıktı. Frankie'den başka bir şey öğrenebildin mi? Collins kafasını salladı. Chesapeake sahili civarında bir yerde olmaları gerek Lou. Cinayetten sonra düşündüğümüz bölgeye de uyuyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Oraya gitmeyi, bölgede beyaz bir minibüs aramayı, gözlerden uzak bir garaja saklanmadılarsa kolayca bulunacak bir şey. Collins saatine baktı. 7:40. 4 saatimiz kaldı. Gidip arabayı alalım. Murphy'ye haber versek iyi olur. Bölgede minibüsü ararken birkaç helikoptere ihtiyacımız olabilir. Telefon kimdendi? Murphy'den. Lastik ve ayak izleri dışında iletim alanından bir sonuç çıkmadığını söyledi. Chesapeake'deki adamları bölgede daha önce gidilmemiş kiralık yerlere göndermiş. Collins'in yüzü asıktı. Başka iyi haberin var mı Jack? 4 saatimiz yok Jack. Beyaz Saray 7:38. Acil durum odasındaki şaşkın yüzler her şeyi açıklıyordu. İlk konuşan kısık sesiyle başkana hitap eden Rebecca Joyce oldu.
İyi ama her şeyi saat 10'a kadar tamamlamamız imkansız.
Ebu Haşim'le konuşamaz mıyız? Mesajında pazarlığa açık olmadığını belirterek son noktayı koydu.
Bunu neden yapıyor efendim diye sordu Catherine Ashmore.
Ne de olsa öğlene kadar bütün istediklerini alacak. 2 saat neyi değiştirir? Başkan öfkeliydi. Sanki yeterince düşünecek şey yokmuş gibi aklımızı buna vermemizi sağlayacağını söyledi. Tabii imkansız bir istekte bulunuyor, özellikle de istediklerini gerçekleştirmeye bu kadar yaklaştığı bir sırada. Pazarlığa açık olmaması da sözünü tutacağından kuşkulanmama neden oluyor. Belki de Janet Stern başından beri haklıydı. Ne olursa olsun, Haşim Washington'u yok etmeye kararlı. Bu sürede isteklerini yerine getirebilir miyiz efendim diye sordu Paul Burton.
bu kenti kurtarmak için ufak bir umut olduğu sürece deneyeceğiz dedikten sonra endişeyle duvardaki saate baktı Boot. 7:40'tı.
Tutukluların 9:50'de inmesi bekleniyor. Şu ana kadar bir gecikme yok. Buraya gelmeden önce sordurdum. Bir ihtimal rüzgara karşı gitmeleri Herat'a varışlarını geciktirebilir.
Pilotlara hızlarını artırmaları için emir verilemez mi? Diye sordu Catherine Ashmore.
Uçuş ekiplerine telsizle talimat gönderdim. Saat 10'dan önce Herat'a varmak zorunda olduklarını bildirdim. Öte yandan beni asıl düşündüren geri çekilme. General Horton, tahmininiz nedir? Zamanında başarabilecek miyiz?
Vereceği cevabı düşünen Horton'un yüzü karardı.
Sayın Başkan, saat 6:30'da geri götürülmeyi bekleyen 5000 asker vardı. 7'yi çeyrek geçe aldığım son rapora göre çekilme işlemi ancak 11:45'te tamamlanacak. O da canımızı dişimize takarsak. Saat 10'da tamamlamak imkansız.
İşleri hızlandırmanın bir yolu yok mu? Diye telaşla sordu. Dudağının üstü boncuk boncuk terlemiş Andrew Booth.
Adamları helikopterlerle körfezdeki gemilere taşımak, bölgeye daha fazla uçak göndermek, her uçağa daha fazla adam doldurmak, ne bileyim.
Bölgede bulunan tüm helikopterleri zaten bu iş için kullanıyoruz. Uçaklara daha fazla adam bindirmeye gelince bizi kalkıştaki ağırlık faktörü kısıtlıyor. Eğer kişisel eşyaların bir bölümü alınmaz, askerler sırt çantalarını ve silahlarını bırakırlarsa uçaklara daha fazla adam sığdırabiliriz. Ama asıl sorun körfezdeki uçakların şu anda kalkışa hazır durumda olmaması.
Başka uçağımız yok mu?
Son 7 uçağın saat 11:45'te havalanması planlanmıştı. Bu uçaklar şu anda son kalanları almak üzere Almanya'daki üslerimizden havalandı. 9:30'dan önce oraya varmaları imkansız. Yarım saatten daha kısa bir sürede adamları ve malzemeleri uçaklara bindirip yeniden havalanmak imkansız.
Bir şeyler yapmalıyız general, diyen Catherine Ashmore paniğe kapılmış gibiydi.
Askeri malzemenin bir bölümünü almak için kiraladığımız 3 sivil uçak daha var. Bu uçakların saat 9'da inmeleri bekleniyor. Eğer yükten vazgeçer, uçakları da tıka basa askerle doldurursak çekilmeyi zamanında tamamlayabiliriz. Ama bu konuda garanti veremem. Uçaklardan biri beklenmedik bir teknik sorun çıkarırsa ne yaparız?
Son çare Suudilerden yardım istemek. Şimdiden en azından 6 askeri nakliye uçağına ihtiyacımız olduğunu söylemek.
Sizce yardım ederler mi?
Hiçbir şey sormadan mı?
Sanmam. Bir açıklama isteyeceklerdir diyen Horton Boot'a baktı.
Daha Suudilerle konuşup kararımızın ardındaki gerçeği açıklamadınız, değil mi efendim?
Hayır, söylemedim ama öğlen telefonumu bekliyorlar dedikten sonra başkan cebinden bir mendil çıkarıp yüzünü sildi.
Askerlerimizi oradan çıkarabilmek için geride ne bırakmak gerekiyorsa bırakılsın.
Ya ihtiyacımız olan uçaklar diye sordu Horton.
Suudilerle olan iyi ilişkilerinizden yararlanın ama sadece kişisel anlamda. Tanıdığınız bu işi yapabilecek asker ve havacılarla konuşun. Gerektiğinde kullanılmak üzere uçakların hazır bekletilmesini sağlayın. Eğer Suudiler bir açıklama isterlerse bir açıklama yapacağınızı söyleyin ama askerlerimiz bölgeden ayrıldıktan sonra. Mürettebatla telsiz bağlantısı kurup her dakikanın önemli olduğunu söyleyin. Gidecekleri yerlere bir an önce varmaları için bastırın. Bu işi hızlandırmak için ne gerekiyorsa yapmanıza izin veriyorum general. Sorun çıkarsa derhal bana haber verin.
Emredersiniz efendim deyip hemen ayağa kalktı Horton. Eğer izin verirseniz hemen başlayayım.
Horton aceleyle çıkarken başkan duvar saatine bakıp birden ayağa kalktı. Toplantıyı kısa bir konuşmayla bitirdi.
Değişen sürenin getirdiği yeni tehlike karşısında Washington'dan saat 10'da değil hemen ayrılmanızı emrediyorum.
Gizli servis ekibiniz, General Horton, yüksek rütbeli subaylar, Doug Stevens ve benim dışımdaki herkesi evlerine götürecek. Orada ailenizi toplayıp güvenli bölgeye gitmek üzere derhal başkentten ayrılacaksınız. Bayanlar, baylar, hep birlikte yaşadığımız bu krizdeki yardımlarınız, önerileriniz, dostluğunuz ve cesaretiniz için içten teşekkür etmek dışında gerçekten ekleyecek bir şey kalmadı.
Boot o anda duygulanmıştı. Tanrı hepimizi korusun. Andrew Wood, gül bahçesinin gölgeli bir köşesinde, dövme demir beyaz masalardan birinde tek başına oturuyordu. Hava soğuktu. Yükselen güneş sabahın ayazını kıramamıştı. Ama her zamankinden daha keyifsiz bir halde, hiçbir işe yaramasa da ciğerlerine temiz hava çekmek istiyordu. Orada oturmuş, mendiliyle alnını silip, gergin sinirlerini gevşetmeye çalışırken, batı kanadının kapılarından biri açıldı ve Doug Stevens göründü. ''Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın efendim ama size söylemek...'' Birden Booth'un yüzünden boşanan terleri gördü. ''İyi misiniz Sayın Başkan?'' ''Değilim Doug.'' Booth acı çekiyor gibiydi. ''Konseyi İsrail'deki birlikler hakkında yanıltmak zorunda kalmak beni utandırıyor. Onlara ilk kez yalan söyledim. Bak iş nerelere vardı. Bu kenti çok daha büyük bir tehlikeye attım.'' ''Onlara gerçeği ne zaman söyleyeceksiniz efendim?'' Booth'un yüzünde kederli bir ifade vardı. ''Şu anda bir anlamı olmaz.'' derken mendilini cebine tıkıştırdı. ''Güvenlik nedeniyle saat 10'a çeyrek kala sığınağa götürüleceğimi söylediler. Orada senin içinde bir yer ayrıldı Doug. İşler çığırından çıkarsa tedbir olarak yanımda kalmanı istiyorum.'' ''Evet efendim.'' ''Bana ne söylemek istiyordun?'' Adamlarımın Chesapeake bölgesindeki aramayı tamamladıklarını duydum. Andrew Booth ayağa kalktı. Ve? Her yere çok uzak, sahile yakın bozuk bir yol. Hiçbir şey bulamamışlar mı? Mesajı gönderene ait olabilecek lastik ve ayak izleri. Ama hepsi bu. Anlaşılan sinyalleri yakalanırsa başlarının derde gireceğini düşünüp oradan hemen ayrılmışlar. Chesapeake körfezi civarındaki aramaları hızlandırdık. Kiralık evlere ve otellere yeniden bakıyoruz. İçimden bir ses, oralarda bir yerlerde olduklarını söylüyor. Başkan umutsuzdu. Boşuna çabalıyoruz, öyle değil mi Doug? Aradığımızı 2 saatte bulmamız imkansız. Tek umudumuz, köstebek adamına yine telefon ederse, bu kez aradığı yeri bulabilmek. Ama açık konuşmak gerekirse, bunun için bile artık çok geç olabilir. Stevens saatine baktı. Geçmişini derinlemesine araştırıyoruz. Her taşın altına bakıyoruz. Rapor birazdan elimde olacak. Ama amaçlarını daha iyi anlamak dışında fazla bir işe yaramayacak. Demek yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Stevens düşündü. Sizin yerinizde olsam hainle yüzleşirdim. Baş başa sadece ikiniz. Bırakın ihanet oyununun sona erdiğini ve diğerleriyle birlikte Washington'dan çıkarılmayıp ihanetinin bedelini ödeyeceğini öğrensin. Sonra yardımını isteyin. Pişmanlık duymak, hücreyi ve bombayı bularak elinden gelen yardımı yapıp adını temize çıkarmak için çok geç olmadığını söyleyin. Belki kellesini kurtarmak için her şeyi yapar ama bunu şimdiden bilemem. Tabii asıl soru adamların nerede saklandıkları konusunda bir fikri olup olmadığı. Zamanımızı boşa da harcayabiliriz. Yine de denemeye değer mi diyorsun? 2 saatimiz kaldı. Ne kaybederiz ki? 83. Chesapeake 7:35. Gemi Savannah, Winston koyuna vardığında ortalık aydınlanmıştı. Kursk hafif renkli camlardan dışarıya baktı. Kıyıdaki küçük yerleşim yeri, çoğunun özel iskelesi olan az sayıda yazlığın bulunduğu bir yerdi. Kıyıdan ayrıldıktan 400 metre kadar sonra, Raza'nın şoförü dar bir yola saptı. Solda seyrek bir orman, sağda da sahil uzanıyordu. Her iki yanda da çoğu yoldan içeride olan tahta çitler ya da ağaçlarla çevrili, bazılarının girişinde özel mülk yazan irili ufaklı evler vardı. Kursk ışıkların azlığına bakıp evlerden çoğunun yazlık olarak kullanıldığını düşündü. ''Ev nerede?'' diye sordu Razan. ''Sağda, biraz ileride.'' diye cevap verdi koruması Yegori. ''İşte.'' Bir sıra çam ağacının yanından geçtiklerinde, Kursk genişçe bir arazinin içindeki özel evi, kıvrılarak eve doğru giden çakıl taşlı yolu, ahşap ve tuğladan yapılmış gri renkli 2 katlı yapıyı gördü. Diğer evlerin epey uzağında, uzun çam ağaçlarının oluşturduğu doğal bir çitin arkasında güvendeydi. Pencerelerden birinde ışık, verandada da bir Amerikan bayrağı vardı. Çeçen şoför durmadan yola devam etti. evin önünden geçip gittiklerinde Yegori sordu. "Ne yapmak istiyorsun işim?"
"100 metre daha devam et," dedi Razan şoföre. "Sonra da kenara çekip motoru durdur."
Şoför söylenenleri yaptı. Yolun sağına çekip kontağı kapadı. Kursk dönüp arkasına baktı. Evin doğrudan kıyıya ve Chesapeake körfezinin ıslak karanlığına açıldığını gördü.
"Son geldiğinde çevreyi kolaçan ettin mi Yegori?" diye sordu Razan.
"Elimden geldiğince."
"Arkada ne var?"
"Özel bir rıhtım, bir de iskele. Galiba bir de kayıkhane."
"Sahilden evin arkasına ulaşılabilir mi?"
"Sanırım ulaşılabilir."
"Ne yapacaksın Razan?" diye soran Kursk terlemeye başlamıştı.
"Görürsün."
Razan adamlarına bakıp başını salladı. Birden her birinin elinde Glock marka otomatik tabancalar belirdi. Arka sırada oturan korumalar koltukların altından MP5 makineliler çıkardı.
"Yegori, yanına Paşar'ı al. Kıyıdan ilerleyerek evin arkasını güvenlik altına alın. Cep telefonunu titreşim konumunda bırak. Bir sorunla karşılaşırsan beni ara. Sakın unutma, hiçbir koşul altında Nikola'ya ve kadına zarar verilmeyecek. Ama yakalanmalarını istiyorum. Yanlarında başka birileri varsa o ayrı konu. O kararı size bırakıyorum. Ama dikkatli olun, son derece tehlikeli olabilirler."
Razan saatine baktı.
"Saatin kaç?"
7:40.
"Yerinize ulaşmak için tam 10 dakikanız var. Ondan sonra ben ötekilerle ön kapıya gideceğim."
"Tamam işim."
Yegori ön kapıyı açınca karanlık arabanın içine denizin kokusu doldu. Arkadan inen ikinci koruma ona katıldı. Savana'nın kapıları kapanırken iki adam sabah ışığında ilerlediler.
"Bana hala cevap vermedin Razan," diyen Kursk'un endişesi saniyeler geçtikçe artıyordu. "Ne yapacaksın?"
"Nikola'yı akıllıca düşünmeye zorlayacağım."
"Ya işe yaramazsa?"
Razan cevap vermedi. Cebinden Kursk'un beylik tabancasını çıkarıp uzattı.
"Kendini koruman için, başka bir şey değil. Seni bir daha uyarıyorum. Nikola'nın saçının teline dokunursan bir daha Moskova'yı göremezsin."
Razan saatine baktı. Kapıyı açıp şoföre döndü.
"Burada bekle. Sizler benimle gelin. Sen de Kursk."
Maryland 815. 4 numaralı karayolunda Chesapeake yönünde hızla ilerlerken Collins arabanın sirenini çalıştırdı. Direksiyonda Morgan önüne çıkan her aracı geçiyor, yolun düz ve açık bölümlerinde gaza basıp Ford'u 160 kilometreye çıkarıyordu. Chesapeake sahiline 25 kilometre kala Collins'in cep telefonu çaldı. Arayan Murphy'ydi.
"Jake, neredesiniz?"
"Şu anda Melwood'u geçtik. Ekipleri Pine Burnu'ndan hem kara hem de kıyı yönünde harekete geçirdim. Chesapeake bölgesinde olup da kontrol etmediğimiz kiralık yerlere bakacaklar. Zaman alacak çünkü listede hala 40'a yakın yer var. Ama takviye gönderdim, işleri hızlandırmalarını söyledim."
"Helikopterlerden bir haber var mı?"
"Şu anda kıyıyı tarayan 2 helikopter var. 4 tanesi de yolda. Eğer beyaz minibüse benzer bir şey görürlerse merak etme, sana haber veririm. Bağlantıyı kesmeyelim Jack."
Telefon kapandı. Collins telefonu cebine yerleştirdi. Murphy'nin söylediklerini Morgan'a aktardı. Bir süre düşünüp kafasını salladı.
"Biliyor musun? Mantıklı değil Lou."
"Mantıklı olmayan ne?"
"Rashid bir profesyonel. Kimyasalı Chesapeake'den ta DC'ye taşıma riskini göze alamaz. Malı DC'ye daha yakın bir yere gizlemiş olmalı."
"Ne düşünüyorum biliyor musun?
Hücre evini bulsak da o çoktan uzaklaşmış olacak."
"Yani boşuna uğraştığımızı mı söylüyorsun?"
Collins suratı bir karış saatine baktı. 8:18.
"Muhtemelen."
Washington DC 8:17. Adams Samsonite bavulunu topladı. Çok fazla bir şey almamıştı. Fazladan bir kat elbise, tıraş malzemesi ve izin verilen tek bavula sığdırabildiği kadar kişisel eşya o kadar. Ötekilerle birlikte güvenlikleri için hükümetin Mount Feather'daki dev yeraltı sığınağına götürüleceğini düşünüyordu. Yatak odasında tek başına soğuk terler dökerken dönüp komodinde bıraktığı klonlanmış cep telefonuna baktı. Raşit'i aramak zorunda olduğunu ama fazla zamanı kalmadığını biliyordu. Üstüne üstlük bavulunu yapmasını bekleyen iki gizli servis ajanı da
yanındaki oturma odasındaydı. Evine geldiğinden beri neredeyse hiç yalnız kalamamıştı. Tam o anda bunu doğrularcasına kapı vuruldu.
"Girin." Gizli servis ajanlarından biri kapıdan başını uzattı. "Özür dilerim efendim ama acele etmemiz lazım. Birkaç dakikaya daha ihtiyacım var."
Ajan iç çekti.
"Lütfen daha fazla olmasın efendim. Buradan hemen çıkmalıyız."
Ajan gidince adam cep telefonunu aldı. Konuşmak üzere banyoya girmek üzereyken kapı yıkılır gibi açıldı. Telefonu cebine attı. İçeriye Harry Judd'un girdiğini görünce şaşırdı.
"Bay Judd, burada ne arıyorsunuz?"
"Benimle gelin efendim."
"Birkaç dakikaya ihtiyacım var."
"Mümkün değil. Benimle gelin lütfen."
"Peki öyleyse."
Adam Judd'un kaba ses tonundan durumun acil olduğunu anladı. Yatağın üzerindeki ceketine uzandı.
"Beni nereye götürdüğünüzü söylemenize izin var mı Bay Judd?"
"Tabii var. Beyaz Saray'a dönüyoruz Bay Rapp."
Beyaz Saray 8:35. Doug Stevens'ın uzattığı kahverengi dosyayı alırken başkanın yüzü asıldı. Booth'un özel bölümündeki salonda oturuyorlardı. Başkan gözlerini iki eliyle tuttuğu dosyaya dikti.
"Bu mu?"
"Evet efendim," dedi Doug Stevens. "Bob Rapp hakkında bulabildiğimiz bütün kişisel ayrıntılar. Okudukça rahatsız olacaksınız ama isterseniz size ana hatlarını anlatayım. Böylece zaman kazanmış oluruz."
"Daha iyi olur."
"Hatırlarsanız size Bob Rapp'in Lübnan'da savaş muhabiriyken ilişkiye girdiğini sandığımız Yelena Mazavi adında genç bir Filistinli kadından bahsetmiştim."
Booth başını salladı.
"İsrailliler tarafından öldürülmüş, terörist olduğundan kuşku duyulan bir kadın demiştin, öyle değil mi?"
"Rapp'le olan ilişkisi düşündüğümüzden de derinmiş."
"Ne demek istiyorsun?"
"Karısıymış."
Stevens, başkanın yüzündeki şaşkınlık ifadesini görüp sustu. Andrew Booth birkaç saniye ağzını açamadı. Sonra Stevens'a devam etmesini işaret etti.
"Hepsi bu kadar değil. Kadının öldürüldüğü FKÖ kampının adı Sabra'ydı. Sabra ve Şatila kamplarındaki vahşi katliamı duymuş olmalısınız efendim. Tarihe geçecek bir kasaplık. Falangistlerle İsrail'in desteklediği milisler, kampların FKÖ gerillalarına yataklık ettiğini sandılar. Onun için de kampları basıp kim varsa öldürdüler. Bulabildikleri bütün Arapları kadın, erkek, çocuk demeden kurşuna dizdiler, gırtlakladılar. Canavarca bir saldırıydı. Soğukkanlı bir katliam. Bir günlük vahşetin sonunda 1800 insan öldürüldü. Saldırı başladığında Yelena Mazavi akrabalarını ziyaret etmek için kamptaydı. Ötekiler gibi o da öldürüldü. Bütün kurbanların listesini çıkaran Kızılay raporuna göre gırtlağı kesilmiş, kan kaybından ölmüş.
Stevens durakladı. Daha da önemlisi öldüğünde 8 aylık hamileymiş.
Başkan yıldırım çarpmış gibiydi. Zor duyulan bir sesle konuştu.
"Devam et."
"Rapp ondan sonra yıkıldı, kendini toparlayamadı. Olaydan kısa bir süre sonra Amerika'ya dönüp bir psikiyatrik kliniğinde 6 ay geçirdi.
Ya sonra?"
"Gerisini toparlamaya çalıştık efendim ama bir kısmı gerçek, bir kısmı da bizim varsayımlarımız."
"Anlat."
"Bilebildiğimiz kadarıyla Rapp'in daha sonra Lübnan'da tanıştığı genç Arap, radikallerden önce Müslüman Kardeşler Örgütü'nde, arkasından da El-Kaide'de çok yükseldi. Çok ilginç ve belki de belirleyici olan taraf adamın Yelena Mazavi'nin abisi olması. Raporda da belirtiliyor efendim. Dahası Rapp sonraki yıllarda Orta Doğu'ya özel olarak birçok defa gitmiş. Birkaç ay önce resmi bir heyetle İstanbul'da bulunduğu sırada 2 saate yakın bir süre ortadan kaybolduğunu belirten bir gizli servis raporu var. Orada El-Kaide'den biriyle, muhtemelen de Mazavi'nin abisiyle buluştuysa şaşırmam."
"Bize neden ihanet etti Doug? Gerçek amacı neydi? Karısının ölümünden bu ülkeyi sorumlu tutamaz ya."
Stevens düşündü.
"Açık konuşmamı isterseniz, bana kalırsa Rapp uzun zamandır gizliden gizliye Arap davasını destekliyordu. Geçmişte yönetiminizde görev almadan çok önce de Amerika'nın Orta Doğu politikasını eleştirdi. Onunla çalışmaya karar verdiğinizde bunu biliyordunuz tabii." gizleyecek kadar dikkatli davranmasına rağmen duyguları hiçbirimizin tahmin edemeyeceği kadar derin. Çok daha kişisel ve acıydı demek ki.
İyi ama ne elde etmeyi umuyordu?
Ben sadece tahminimi söyleyebilirim.
Söyle.
Bir biçimde değişimin ebeliğini yapmak istedi. Stevens omuz silkti. Bulabildiğim tek mantıklı neden bu. Yıllar önce yazdıklarına bakınca Orta Doğu politikamızda keskin bir dönüşten yana olduğu açık. İsrail'i desteklememiz uğruna Arap halklarının geri bırakıldığını, hatta ezildiğini düşünüyordu. İhtiyacımız olan petrolü aldığımız sürece Arapların haklı davalarının Filistin gibi göz ardı edilmelerine ses çıkarmadığımızı yazıyordu. Rep ısrarla yanlış ata oynadığımızı yazıyordu. İslam dünyasıyla daha adil bir ittifak kursak, hem petrolümüzü alacağımızı hem de geçmişte yitirdiğimiz Arap sempatisini yeniden kazanacağımızı iddia ediyordu. Böyle bir politikayı neden daha güçlü bir şekilde savunmadı? İnandıklarını neden sözle değil de korkunç bir ihanetle desteklemeye kalktı?
Bu soruya sadece Rep cevap verebilir efendim.
Nerede şimdi?
Aşağıda, Harry Jude ve iki adamın gözetiminde.
Yukarı getirsinler.
Chesapeake 752. Carla bütün evi dolaşmış, geride hiçbir şey bırakılmadığından emin olana kadar tüm odaları gözden geçirmişti. İşini tamamladığında çantasını topladı ve motosiklet elbiselerini giydi. Midesinde hissettiği yakıcı korku bir türlü azalmıyordu. Genç kadını devam etmeye iten tek neden Nikolay'ın söyledikleri, uzun zamandır duymayı düşlediği sözlerdi. Ama o sözlerin getirdiği teselli duygusu da endişesini azaltmıyordu. Onunla yeniden birlikte olmak çok anlamlıydı. Yine de bütün bunlar bitene kadar huzur bulamayacağını biliyordu. Nikolay, Raşit'le evden ayrılmadan önce yatak odasında kısacık bir süre birlikte olmuşlardı. Gözlerinin içine bakmıştı Nikolay.
Pişmanlık duyuyor musun Carla?
Hayır.
Emin misin?
Şimdiye dek olmadığım kadar. Sonra Nikolay yanağını okşamış, öpmüş, her zamanki gibi aldırmaz görünmeye çalışmıştı.
Her şey düzelecek Carla. Korkma, yakında görüşeceğiz sevgilim.
Oysa gözlerinde bir şey, daha önce hiç görmediği ve en azından kendisi kadar korkuyla pençeleştiğini gösteren huzursuz bir bakış vardı. Nikolay ile Raşit gittikten sonra düşüncelerden kurtulamadı. Ya işler ters giderse? Ya Washington yok edilir, yüz binlerce masum insan katledilirse? Ya bir daha Joseph'ı göremezsem? Honda'nın anahtarlarını almaya gittiğinde kapı birden kırılırcasına açıldı. Ellerinde makinelilerle iki kişi içeri daldı. Her şey o kadar çabuk oldu ki Carla arkasına geçen iki kişiyi göremedi bile. Kısacık bir an, şokla dolu bir saniye boyunca hareket bile edemedi. Sonra arkasındaki adamlar sarıldı. Bir el ağzını kapattı. Genç kadın debelenirken ön kapıdan giren ikisi ellerinde MP5'lerle merdivenlere atıldı. Ön kapıdan önce İşim Razan, ardından da Alexey Kursk girdi. Ellerinde tabancaları görünce Carla daha fazla dayanamadı. Birden öteki adamların kim olduğunu anlamıştı. Razan'ın korumaları. Üst kata çıkanlar bir süre sonra döndüler. Kadın yalnız işim, ev boş. Bırakın, sonra da dışarıda nöbet tutun. Adamlar Carla'yı bırakıp çıktılar. Carla, Kursk ve Razan'la yalnız kaldı. Çeçen iskemleyi gösterdi. Otur. Carla afallamış bir halde yavaşça oturdu. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Kursk yaklaştı, tabancasının namlusunu genç kadının şakağına dayadı. Nikolay nerede?
52. ayrımın sonu. Sayfa 623. Devamı 53. ayrımda.